Ayrım 6. Sayfa 81. Atina Günlüğü. Atina'da iki ülke komisyonları tarih dersi kitaplarının ıslahı için toplanıyor. Kurullarında tarih hocaları, eğitimciler ve diplomatlar var. Diplomatların tarihçilere göre daha mutedil, uslup sahibi olduklarını söyleyebiliriz. Ders kitaplarından karşılıklı düşmanca ifadeler ayırtlanabilir. Nitekim 20 yıl evvelki vahşi Asyalı vesaire gibi deyimler çoktan yok oldu. Ama asıl ters düşünceleri yaratan kavramları temizlemek gerekiyor. Bu kavramlar yanlış bilgiye dayanıyor ve temizliği daha zor. Çünkü insanlar iyi bildiğini zannettiği yanlışlarda çok daha ısrarla takılırlar. Mesela uzun tarihin yarattığı ve kilisenin de benimsediği Romalı demek olan Rum ismi çağdaş Yunanistan'ı rahatsız ediyor. Bunu Türklerin dış dünya yani diaspora Helenlerini ana vatandan ayırmak için yarattıkları bir tabir olarak görüyorlar. Bilgi yanlış. Yorum ise tam bir abartma. Biz Türklerin siyasi kullanım ve istismar için böyle terimler yaratacak kadar dil bilimsel birikimden uzak olduğumuzu bilmiyorlar. Malum Yunan kelimesi Batı Anadolu'nun klasikteki adı olan İonyalı'dan gelir. Bütün Şark milletleri ve İbraniler bu tabiri kullanırlar. O deyimi de coğrafi olarak bugünkü Yunanistan'ı kapsamayacağı için istemiyorlar. Tabii o zaman resmi Yunan çevrelerinde Batı Trakya halkına Türk değil de niçin Müslüman dendiğini anlamak zor. Acaba bunların dini kimlikleri nüfus kağıdına böyle geçse de konuştukları dile ne denecek? Bu gergin noktaların dışında Yunanlılar artık Türklerin Avrupa Birliği'ne girmesini istiyorlar. Tabii ki sokaktaki adamından kahvehane aydınına kadar herkesin kendine göre bir aklı var. Eski komünistler bile AB'ye giriyor, salın Öcalan'ı, siz de girin, ne olur gibisinden. Atina rahatlamış, daha düzgün görünüyor. Oteller restore edilmiş. Şehirde zenginliğin getirdiği bir değişiklik var. Buna karşılık devlet müzelerinde önemli bir gelişme görülmüyor. Arkeoloji müzesinde müze rehber kitabının tükendiğini söylüyorlar. Hatıra eşya reyonu bizimkinden hallice. Her seferinde bakarım. Atina Şehir Müzesi 10 yıldır yerinde sayıyor. Bu müzenin Londra, Viyana gibi Avrupa başkentlerindeki müzelerle boy ölçüşecek hali yok. Ama ünlü bir ailenin kurduğu vakıf müze olan Benaki her gelişimde çarpıcı yeniliklerle karşıma çıkıyor. Müzeyi yönetenlerin yabancı dilleri ve alan bilgileri sokaktaki insandan hatta ortalama aydından çok üstün. Benaki Müzesi'nin koleksiyonları zenginleşiyor. Müzedeki eserler ve 18. ve 19. yüzyıl Yunan tarihi üzerindeki neşriyat çeşitlenmiş. Küratör dediğimiz uzmanların bilgisi Avrupa müzeleriyle yarışır. Bunların ifadeleri doğrusu, düşmanca ve yanlış ifadeleri ayıklama komisyonlarını gerektirecek gibi değil. Oldukça makul. Demek ki zenginlik ve gerçek eğitim düşmanca ifadeleri azaltıyor. Yarım yamalak eğitimle iş görenler ise her türlü düşmanlığı artırıyor. Ziyaretçiler kendi haline bırakılmıyor. Hele çocuk ve gençlik gruplarına mutlaka rehberlik yapılıyor. Beni Benaki Müzesi'nde asıl büyüleyen bölüm, Pantheon eteklerindeki İslam Esirleri Şubesi oldu. Duvara monte edilen ve Edirne Sarayı'na ait olduğu söylenen İznik cinsi mihrap, muhtelif müzelerdeki parçalar toplanarak yapılmış. Lisbon'daki Gülbengyan'dan Londra'daki Victoria ve Albert Müzesi'ne kadar. Doğrusu ne kızdım ne kıskandım. Bu eseri gün ışığına çıkardığı için müzeyi tebrik etmek gerekir. Malum İslam eserlerini kaçakçılar hoyratça yağmalayıp parça parça satıyorlar. Bu gibi birleştirme gayretlerine ancak şapka çıkarılır. Atina değişmiş. Avrupa Birliği'nden ve Olimpiyat Oyunlarından gelen yardımların ötesinde Dışişleri Bakanı Dora Bakoyani'nin estetik zevki de bunda rol oynuyor. Metro, havaalanı yolu, bir takım binaların restorasyonu malum. Partenon'un etrafını çepeçevre saran ılık bahar güneşi altında tıpkı M.Ö. 5. yüzyıl kırsal havası içinde dolanabileceğiniz taş bir yol yapılmış. Buradan bir takım binaların temizlendiği açık. Acaba Süleymaniye'nin, Selimiye'nin, Kasımpaşa'da Piyale Paşa Camii'nin etrafındaki mezbeleleri temizleyecekler nerede? İsteyince oluyormuş demek ki. Dora Hanım, Atina'daki şer kuvvetlerinden çekinmemiş, biz de çekinmeyelim. Editörün notu. Piyale Paşa Camii'nin etrafındaki kaçak yapı 3 Nisan 2007 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerince yıkılmıştır. Selanik. Bu yıl Atatürk'ün doğumunun 125. yılı. Büyük tarihi şahsiyetlerin 125. doğum ve ölüm yıl dönümleri özel olarak anılır. Zira tarihi muhasebe için uygun bir süredir. Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın tam doğum günü ekseri eski Türklerinki gibi kesin değildir. Zira nüfus kayıtlarımız çok yakın zamanlara kadar hatta bizim nesilde dahi yıl olarak tutulur. Aslına bakarsanız aileler de doğum tarihine dikkat etmez. Pek az kişi dışında özenle kaydetmezlerdi. Bu nedenle 19 Mayıs'ı doğum günü olarak seçmek Atatürk'ün Samsun'a çıkışla anlamlı bir biçimde eşleştirilmesidir. Niçin bir 19 Mayıs olmasın denmiştir? Biz burada 1881 yılında onun doğduğu şehrin o zamanki halini ve imparatorluğun benzer metropollerini ele alacağız. İkinci Abdülhamit artık Cülus'unun 6. yıl dönümünü kutlamıştır. Baş düşman Rusya'da bu yıl Çar 2. Alexander katledilmiştir ve kendisini izleyen 3. Alexander muhafazakar fakat barışçı ve inşaatçı bir devir açmaktadır. Bu paralellik dolayısıyla 2. Abdülhamit döneminde de barışçı ve demir yollarına, okullara önem veren bir dönem başlamıştır. Bir müddet sonra hiç değilse bazı bölgelerdeki kırsal alanlarda önemli değişmeler başlayacaktır. Çukurova, Ege, Selanik civarlarında, Vardar Ovası, Halep, Şam ve Basra'da önemli zirai ve teknik gelişimler başladı. Demir yolları hayatı kolaylaştırdı. Kolay asker nakli sayesinde asayiş güçlendi ve ürünler pazara ulaşıp para etmeye başladı. Yunan Savaşı'nda Rumeli'deki birlikler ilk defa Anadolu buğdayı ile beslendiler. 19. yüzyılın son çeyreğinde İstanbul halen Osmanlı İmparatorluğu'nun en büyük şehriydi. Ama Rumeli'den akıp gelen muhacirlere rağmen nüfus halen 1 milyonun altındaydı. Trakya, Makedonya çizgisindeki ünlü liman Selanik, birkaç yüz binlik nüfusuyla İstanbul'dan daha müreffeh, altyapısı mükemmel bir şehirdi. İzmir gelişiyordu. Mahalli basının parlaklığı yanında tiyatroları, resmi ve özel okulları inkişaf halindeydi. Bu şehirlerin dış dünyayla teması çok daha kolaydı. Ama asıl Beyrut, Yafa ve Şam, Arabistan kıtasının gelişen şehirleriydi. Sonraları imparatorluğu parçalayan ünlü projenin mimarı Mark Sykes, 20. yüzyıl başında Halep ve Şam gibi şehirleri 510 yıl öncesine göre çok daha gelişmiş, altyapıları kurulmakta olan şehirler diye nitelendiriyordu. Buralarda Osmanlı eğitim kurumları da misyoner kurumlara karşı doğrusu kayda değer bir gelişme gösteriyordu. Örneğin Şam'da tıp fakültesi, Beyrut'ta hukuk fakültesi, Rumeli'de, Selanik'te hukuk fakültesi ve yine Konya'da hukuk fakülteleri kurulmuştu. Düzenli eğitimin verdikleri dışında gençliğin başka merakları hoş karşılanmazdı. Doğrusu sansür hayatın tadını kaçırmaktaydı ama Helenler, Bulgarlar, Araplar bu sansürden Türkler kadar çok etkilenmiyordu. Dışarıda basılan ulusal dillerdeki gazete ve kitaplar anında onların eline geçiyordu. İmparatorun asıl unsuru olan Türkler ise irfanı kıraathanelerde, tekkelerde, arkadaş evlerindeki sohbet toplantılarında kulaktan kulağa yöntemiyle ediniyorlardı. Atatürk'ün doğduğu Selanik buydu. Kıyıdaki Beyaz Kule'nin bulunduğu yerdeki kafe ve lokantalarda toplananlar, iktisadi ve içtimai nazariyeleri ve tarih bilgilerini sohbet üniversitelerinde ediniyorlardı. Ama şehrin hayatında edebi faaliyetin ve akımların yeri Türk unsur için her şehirde olduğundan daha yoğundu. Zaten şehirdeki mükemmel resmi eğitim kurumları yanında sayıları artan özel eğitim kurumlarının varlığı da bunu gösteriyordu. Makedonya'daki askeri okullar ise oldukça iyi eğitim veriyordu. Şehir kozmopolitti. Çeşitli diller ve dinler bir aradaydı. Tolerans ve dünyaya ilgiyi burada edinmek kolaydı. Rumeli kökenli memurların sicili ahval dosyalarına bakıldığında çoğunun Bulgarca ve Rumca tekemmül eder. Arnavutçayı biraz bilir gibi vasıflarla kaydedildiğini görürüz. Özellikle Selanik iyi bir öğretmendi ve insanlar bu şehirde İstanbul kadar bunalmaz, kolaylıkla dünyaya açılırlardı. Yaşam daha ucuzdu. İşte Mustafa Kemal'in doğup büyüdüğü ortam buydu. Buralarda yetişen genç adamın kısa bir süre sonra Şam'da, Trablusgarp'ta erkenden olgunlaşacağını biliyoruz. İmparatorluk son muhteşem neslini yetiştiriyordu. Selanik'ten Aynaroz'a. Selanik ve Aynaroz'a dolaşırken Osmanlı asırlarının derinliğini hissetmemek mümkün değil. Bu dünyayı birbirine bağlayan öyle çok unsur var ki. Selanik, Trakya-Makedonya bölgesinin merkezi ve burada bir Trakya-Makedonya bakanlığı var. Osmanlı asırlarındaki Büyük Selanik vilayeti, valisinin oturduğu hükümet konağında bugün Trakya-Makedonya Bakanlığı çalışıyor. Birçok kişi Yunanistan'da yaşamak için Selanik'i Atina'ya tercih eder. Selanik ahalisinin çoğu küçük Asya göçmenidir. Bu yüzden mutfağı daha iyidir. Yabancıya ve birbirine karşı davranışları daha sıcak bir halktır denir. Geçen hafta Patrick Bartolome cenaplarının gezisine katıldım. Hemen görülüyor ki Yunanistan'ın en dindar halkı da burada yaşıyor. Küçük Asya muhacirlerinin yaşadığı bazı semtlere gidildi. Neapolis yani bildiğimiz Nevşehir'den gelenler ve Stavropulos yani Ege bölgesindeki eski Hamidiye yani bugünkü ismiyle Muradiye'den gelen göçmenler. Ortodoks dünyasında Rusya, Yunanistan, Kıbrıs müstakil kiliseler. Fakat ekümenlik unvanını sadece Fener Patrik'i taşıyor. Patrick Bartolomeo cenaplarını 1000-2000 kişilik kalabalıklar karşılıyor. Duygulandırıcı manzaralar var. Stavropulos'taki kilisenin bahçesine Muradiye'den getirilen toprak ve zeytin fidesi dikilmiş. Yanındaki mermer levhada Nazım Hikmet'in Ege kıyıları üzerine bildiğimiz dizeleri Ritsus'un çevirisiyle yer alıyor. Metropolis Barnabas'ta bir göçmen çocuğu. Muhacirlik güç diye konuşuyor. Zaman geçer, ilk andaki burukluk yerini yakın dostluğa da bırakabilir. Mühim olan zamanın hekimliğindeki hazakat ve iyi niyettir. Türklerin solcu şairinin dizeleri etrafında Yunan ve Metropolit de birleşebiliyor. Selanik'ten aynı roza yol alıyoruz. Halkidiki Yarımadası, Ege'ye uzanan bir el gibi. Bu yer dünyanın en güzel köşelerinden biri. Aynaroz manastırları, Halkidiki Yarımadası'nın güney ucundaki üç burundan birine dağılmış. Bir tür özelliği olan bu bölgeye Manastırlar Cumhuriyeti deniyor ama dokunulmazlık ve kültürel özellik bir Vatikan statüsü ile karşılaştırılmasın. Daha çok Yunanistan'da kiliseye gösterilen bir saygının yarattığı bir statü var. Yunan devleti asayişi sağlıyor, vergi muafiyetleri var. Osmanlı'nın Aynaroz diye telaffuz ettiği aslında Aegion Oros, bölgedeki kadılar ve ulema ile birlikte Ortodoks din adamlarını da yerden yere çarpan ünlü tiyatro yazarımız Musahip Sade Celal Bey'in Aynaroz Kadısı adlı komedisinden tanıdığımız bölge. Fazla da tanıdığımızı zannetmiyorum. Bir kere Aynaroz gerçekten mistik bir bölge. Halkidiki Yarımadası'nın bu ucunda 20'yi aşkın manastırda 2000'e yakın keşiş ve din adamı yaşıyor. Tabii bölgede hiçbir rahibi manastır yok ve kadınlar da giremiyor. Yarımada'nın en ucundaki 2400 metre yükseklikteki Aegion Oros, yani Mukaddes Dağ'da yıldırımlara karşı dayanması için metalden inşa edilen zirvedeki kiliseye yılda sadece bir kere 6 Ağustos'ta tırmanılarak ayin yapılıyor. Mistik ve zor bir hayat var. Dünyadan çekilen keşişlerin yanında sabahtan akşama çalışan, tarım yapan, hayvan besleyen, ormancılıkla manastırların yaşamını sağlamaya çalışan rahipler var. Turizm ve bağışlar söylendiğine göre bu varlığın içinde çok da yer tutmuyor. Yalnız Avrupa Birliği, asırlık manastırların hemen her birini restore etmeye başlamış. Fakat asıl ilginç nokta, bütün bu manastırlar bölgesinin Atina'daki patrikhaneye değil, doğrudan Fener'deki ana patrikhaneye bağlı olması. Keza Girit ve Akdeniz adalarındaki Ortodoks kiliseler de öyle. Patrik Bartolomeo, huşuyla karşılandı. Hiç kuşkusuz, Hristiyanlık tarihindeki bir deyimle Zelotlar diye adlandırılan ve Patrik Bartolomeo'nun Roma Katolik Kilisesi ile ilişkilerine karşı çıkan manastırlar da var. Ortodoks inanç bazı halde Katolik ve Protestanlığa o kadar karşı ki bizim gibi Müslümanlar bazen Ortodoks manastırlarda daha sıcak bir kabul görebilir. Ama genelde misafirperver, derin ibadet eden ve çalışan bir zümre gördük. Geçirdiğimiz cumartesi gecesinden sonra pazar sabahının erken saatlerinde izlediğim ayinde kilisenin korosu hüzzam makamında ilahiler okudu. Muhteşemdi. Bir önceki hafta sabah makamı tercih edilmiş. Manastırların önemli kısmında Osmanlı padişahlarının bahşettiği imtiyaz ve muafiyet beratları saklanıyor. Balkanların ucundaki bu noktada Akdeniz'in mavi enginliği, gök kubbenin mavi sonsuzluğu içinde Osmanlı asırlarının derinliğini hissetmemek mümkün değil. Bu dünyayı birbirine bağlayan öyle çok unsur ve kurum var ki. Aynaroz'da Patrik Bartolomeo cenaplarının bu makamdaki 15. yılı kutsandı. Kendisine uzun yıllar diliyoruz. Arnavutluk. Arnavutluk dışa açılacak deniyor. Bu dışa açılma şayet yılda birkaç milyon turist, kıyılarda yüzlerce ve binlerce beton blok, ülkenin yüzeyini kaplayacak otoyollar, egzoz dumanı, plastik uygarlığının getireceği 100.000 ton çöplük demekse, yalnız Arnavutlar değil, herkes iki kere düşünmeli. Şehirlerde ve kırlarda kuş seslerini motor gürültüsü bastıracak. Şimdilik Arnavutluk'ta en az bulunan nesneler, yani plastik torba ve pet şişeler dağlara taşlara yığılacaksa, sokaklardan çöp diye meyve kabuğu, kağıt ve at gübresi yerine kimyasal atıklar süpürülecekse, herkesin ayakkabısının tabanına ciklet yapışacaksa, ülkeye yazık olur. Arnavutluk ülkesi, sosyalizmin son mevzi mi bilemem ama çevre kirliliğine karşı güzel doğanın ve doğası bozulmamış sıcakkanlı bir halkın son kalesi olduğu görülüyor. El değmeyen dağları, göl kıyıları ve arsız arsız turist kovalamayan, efendi diye betimleyeceğimiz bir halk. Arnavutluk halkı aslında dünyaya kapalı kalmış da değil. Apollonia harabelerinde, Avlohya köylerinden gelen genç bir ziyaretçi grup, nefis bir ezgiyi koro halinde terennüm ediyorlar. Bu ne diye sorduğumda, biri düzgün bir Fransızca ile açıklama yapıyor. Bir iki İtalyanca konuşuyor. Tirana'dan tanıştığı memur ve akademisyenlerin içinde 5-6 dili kusursuz şakıyan poligotların sayısı bir hayli fazla. Gitmedikleri ülkeleri dili ve dişiyle tanımak Arnavutlara has marifetlerden olsa gerek. Arnavutluk deyince Podgorica'daki tertemiz göl kenarına bloklar dikilmemiş Adriyatik kıyıları, çöplüksüz, pet şişesiz karayolu kenarı, 1950'lerin Türkiye'sinde var olup da şimdi bulamadığımız manzaralar akla geliyor. Arnavutluk yeşilin son ülkesi aslında. Elbasan'daki bodur bacalı eski teknolojili kocaman demir çelik tesisleri, kentlerin etrafında rastladığımız kirli duvarlı fabrikaları da belirtmeliyiz. Ama İşkodro Gölü üzerinde mavi sabah sisi salınırken yeşilin tonu ve dumansız şehirler bu ülkede çok tipik görünümler. Tirana'nın meydanında top oynayan gençler, çocuk arabası süren anneler, ortaya çıkan bir körüklü otobüsü, bir beygirin çektiği bir askerin sürdüğü orduya ait arabayı veyahut ağır hantal bir Çin kamyonunu meydanda da ne işin var tavrıyla baştan savuyorlar. Küçük çocuklarınızı hangi başkentin ana meydanında oynamaya bırakabilirsiniz? Tirana'da evet. Arnavutluk'ta ekili bir arazinin hemen hepsi ekilmiş. Ekili olmayan noktalarda Arnavutluk'un sathını kaplayan ünlü beton kurganlar, Çin Seddi'ni andıran bir başka savunma çeşitlemesi. Savunma harcaması işte. Tüketim çok mütevazi düzeyde. Dükkanlarda çok çeşit yok. Ama insanlar ikramcı ve cömert. Birinin elindeki bir sepet kiraza gözünüz kaymaya görsün, mutlaka ikram ediyor. Cana yakın bir halk. Her akşam tıklım tıklım dolan Tirana Operası'ndan çıkarken pırpırlı elbiseli 3-4 yaşlarındaki bir kız çocuğunun size gülümseyerek bale gösterisi yapması, meydandaki havuzun kenarına kümelenen gençlerin geçen yabancılara dostça ve zekice laf atmaları, yol sorduğunuz insandan 40 yıllık ahbapmış gibi ayrılmanız, size Balkanlarda ama Balkanların en kibar halkı arasında olduğunuzu hatırlatıyor. Sağda solda rastladığınız bir milletvekili, bir eski elçi, mütevazi koşullar içinde. Diğer sosyalist ülkelerin aksine, Arnavutluk'ta büyük gelir farkları gerçekten yok. Parti bürokratlarının çocuklarının doldurduğu dansing, restoran vesaire yok. Tirana'nın meydanları, sokakları ve binaların üslubuyla Arnavutluk, acılı tatlılı tarihini anımsatan bir şehir. Nüfus 250 bin kadar. Kentin ana alanı İskender Bey meydanında Enver Hoca heykeli ama İskender Bey'in heykelini ve görkemini gölgelemeden duruyor. 1930'larda İtalya'nın bu şirin başkentte diktirdiği binalar ki bunlar hemen Arnavut Şehitler Bulvarı'nın iki yanında yer alan bakanlıklar ve otel ve Kral Zogu'ya verdiği rüşvetlerle Arnavutluğa sızması, Büyükelçi Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Zoraki Diplomat adlı anıları gibi başka hiçbir yerde bütün trajik boyutlarıyla anlatılmamıştır. Savaştan sonra Mussolini'yi matrağa alan çoktur ama o devirde Yakup Kadri kadar Tirana'nın sathındaki faşizmi yeren, tahkir eden bir yazar zor bulunur. Arnavutluğun 20 bin şehidinin adını ve anısını taşıyan bu bulvarın iki yanında Stalin ve Lenin'in heykelleri var. Stalin, Arnavutluğu Yugoslavya'ya karşı destekleyen lider olarak anılarda yaşıyor, isimleri ve resimleriyle. Bulvarın bir kıyısında beyaz piramit biçimindeki anıt Enver Hoca Müzesi. Arnavutluk yakın tarihinin çok canlı belgelerle ve güzel bir düzenle sergilendiği bina. Bulvarın sonunda Tirana Üniversitesi yer alıyor. Bu bulvarı kesen caddenin özelliği 1950'lerden kalma binalarla bezenmiş olması. Çevredeki Edebiyat Fakültesi Arnavut'taki Sovyet dostluk döneminin anılarından. Aslında Arnavutlar Sovyetleri pek tanımaz. Ama burada Rusça bilen ve bu edebiyata meraklı olanlar başka hiçbir Doğu ülkesiyle karşılaştırılmayacak kadar yüksek bir oranda. Ruslardan kalanlar Neo-Rönesans stilindeki Petersburg, Leningrad gibi binalar, Tirana, Bükreş, Sofya, Belgrad, Ankara gibi Balkan başkentleri kategorisinden. Berat, Girokastro, İşkodra ise Arnavutluk ve Balkan şehirleri kategorilerinden. Osmanlı mimarisinin daha doğrusu bin yıllık Balkan'ın taş işçiliğinin en güzel canlı örneklerini barındıran şehirler. Konumları dantel gibi işlenen doğa ve taş yapılarıyla Tirana'dan çok daha başka bir havaları var ve Arnavutlar bu şehirlerde yaşıyor ve geleneği yaşatıyorlar. İşkodra'nın geçen yüzyılda ressam mimar Kalodre Mana tarafından düzenlenen bugünkü Enver Hoca Caddesi bir zamanlar İşkodra tüccarının yaşadığı resim gibi bir cadde. Bu resim gibi cadde hem ülkenin doğasını hem küçük şehrin sıcaklığını hem de Orta Avrupa barokunun esintilerini elan saklıyor. Balkan başkenti Tirana'nın Avrupa ile ve dünya ile bütünleşmeye çalışan biçimciliği onlarda yok. Ama Tirana'nın hem samimi hem ağır bürokrattan, bir yandan buram buram müzik ve ev sıcaklığı kokan, öte yandan mesafe koyan çelişkili havası da onun bir Batı Avrupa değil, Balkan başkenti olduğunu gösterir. Balkanların şehirleri zamanları ve ideolojilerin ötesinde aynı mayadan yoğrulmuş kardeş şehirlerdir. Tiran, Bükreş, Belgrad, Ankara, Sofya'nın kravatlı, soluk gözlüklü çehreleri arasında bir Balkan mahallesinin sıcaklığı yatar. Selanik, İzmir, Antalya, Dubrovnik'in Akdenizliliği, Marsilya ve Barcelona'dan farklıdır. Saraybosna, Tırnova, Bursa, Berat, Kastoria, Konya, ben Balkanlıyım diyen soylu sıcak kentlerdir. İnsan hepsinde kendini evinde sanır ve hangi dili konuşurlarsa konuşsunlar, sokaklarındaki insanlarla hemşehridir. Bir köşedeki cami ile yan meydandaki kilise, kentin kenarındaki sinagog insana çocukluğunda dedesiyle gittiği mabedin sıcaklığını verir. Pencerelerden sokağa aynı tip yemeklerin kokusu taşar. Bir düğüne rastladığınızda akraba düğünü gibi rahatlıkla neşelenir, birlikte eğlenirsiniz. Balkan şehirleri dış dünyanın maddi, manevi kirlenmesinden korundukça daha çok düşman çatlatacaklar. Arnavutluk, başkenti, taşra kentleri ve köyleriyle bu dünyanın sevimli bir pazarı, aman dikkatlice ve kirletmeden gezin.